Altınnokta.körler Derneği'nde kasetlere kaydedilen bu kitap, İzmir Görme Özürlüler Kitaplığı'nda CD'ye kaydedilmiştir. Bu kitap, yalnızca görme özürlülerin yararlanması amacıyla seslendirilmiştir. Fikir ve sanat eserleri yasası gereğince, bu kitabın herhangi bir şekilde yayınlanması veya ticari amaçlarla çoğaltılarak satılması kesinlikle yasaktır.
İçimizdeki Şeytan, Tolstoy, Kaknüs Yayınları, çeviren Serkan Özburun, S. Neval Şimşek, okuyan Sevin Keskin. Bir zamanlar bir iyi, bir de kötü büyücü varmış. İyi büyücü bir insanı kötü büyücünün şerrinden kurtarmak için onu buğday tanesine çevirmiş. Kötü büyücü birden bir horoz olup tam taneyi yutacakmış ki, iyi büyücü tanenin üzerine bir şinik buğday dökmüş. Böylece kötü büyücü aradığı taneyi bulamamış. İşte Hristiyanlar da Allah'ın kitabı olan İncil'i bu hale getirdiler. Allah'ın kitabının yanı sıra 49 kitabı kutsal tanıyarak hak ve batılı birbirine karıştırdılar. Hazırlayanın ön sözü. Sevgili okuyucu, neyse o olmaya yanaşmayan tek varlıktır insan. Bu yüzden kendimizle direkt alakası olmayan her şey dayanılmaz bir çekiciliğe sahiptir. Dolayısıyla kendini bilmek için yaşaması gereken insan bilmeyi bilmek peşinde koşar. Zira bilgin olmak, bilgi olmaktan daha üstün gösterilmiştir ona. Dünyamızdan binlerce ışık yılı uzaklıktaki bir yıldızın ölümü kendi ölümümüzden daha önemliymiş gibi gelir bizlere. Yeni şeyler keşfetmek ve onun yapısını incelemek için seve seve veririz ömrümüzü. Bunları bilmekle hayatın anlamını daha iyi anlayacağımızı sanırız. Evrenin sınırsız olduğunu, bu gibi şeyleri araştırmanın sonunun gelmeyeceğini görmek istemeyiz pek. İyice düşünüldüğünde bu türden meşgalelerin kendimizden kaçmak için uydurduğumuz fantazilerden başka bir şey olmadığının farkına varırız. Oysa yaşam ve ölümü aynı anda yaşayan insanın her şeyden önce kendini çözmesi lazımdır. Her şey bu amaca hizmet ettiği ölçüde önem taşımalıdır. Bu söylediklerimize bakıp da bilim ve teknolojiyle karşı karşıya olduğumuz sanılmasın sakın. Bizim bu söylemimiz insanları bilimin uşağı konumundan çıkarıp efendisi yapmaya yöneliktir. Burada şöyle bir genelleme yapmanın tutarlı olacağı kanaatindeyiz. Kainattaki her şey hayatın anlamını anlamaya destekçi olduğu müddetçe faydalıdır. Psikoloji, sosyoloji, felsefe ve diğer bütün bilimler bu mihenge vurulmalı ve böyle değerlendirilmelidir. İşte bu temel esprinin farkına varan Tolstoy elinizdeki kitapta bunu anlatmaya çalışır. Hakikati bilmek ve mutlu olmak için bunların olmazsa olmaz şeyler olmadığını, hayatı anlamak için gözlerimizi hayatın kendisine çevirmemiz gerektiğini söyler. Bir arı peteğinin hangi maddelerden müteşekkil olduğunu, diğer peteklerle konumunun nasıllığını sorgulamaksızın yapar balını. Çünkü onun vazifesi budur ve vazifesini yaptığı için mutludur. Aynı şekilde bir ağaç da yapraklarının niçin yeşil olduğunu ve mevsim sonbahar olunca sonunun ne olacağını düşünmez. İşte insan da kainata bakarak asli görevinin ne olduğunu, nasıl yaşaması gerektiğini anlamalı, bu doğrultuda hareket etmelidir. Kainatın karşısında değil, içinde yer almalı, mutluluğun sırrını orada aramalıdır. Tarlasına tohum saçan köylü Mehmet Ağa'nın hakikati bizden daha az bildiğini veya daha az mutlu olduğunu kim söyleyebilir? Zamane insanı gerçek mutluluğun nerede olduğunu bilmediği için küçük mutlulukların tiryakisi olmuş, cam kenarında vızıldamayı mutluluk saymıştır. Oysa ki insan ancak kendi dünyasına inip oradan da dış dünyalara açılmakla mutluluğu yakalayabilir. Bunu başarabilmek için de bakracını yüreğine sarkıtmalıdır. Başka bir ifadeyle kendini çevirmelidir aynasını. Bu kitap Tolstoy'u bize yansıtan aynacıklardan ve yüreğinden çektiği damlacıklardan oluşmaktadır. Bu sebeple anlatılan hikayelerdeki kahramanlar her ne kadar farklı görünseler de gerçekte Tolstoy'dan başkası değildir. Diğer bir deyişle bizler anlatılmaktayız kitabın her satırında. Çünkü kanaatimiz odur ki insanlar farklı farklı olsa da insanlık birdir. Eşya ve olayların farklılığına bakıp da olup bitenlerin bizim dışımızda gerçekleştiği sanısına kapılmadan birlik ruhunu yakalayan insan çok şeyler bulacaktır bu kitapta. yaşadığını yazan bir yazardır Tolstoy. Yazdığı hikayelere ağlayışı bundandır. Kitapta kimi zaman bir kunduracı olarak çıkar karşımıza. Küçücük dükkanında Tanrı'yı bulma sevdasına düşer. Kimi zaman da bir Pamfilya olup bulduğu Tanrı'yı göstermeye çalışır insanlara. Bazen söz dinlemez bir asi, bazen de her şeye muti bir insan olarak gözükür. Neccezir'in insanıdır o. Hepimiz öyle değil miyiz? Hangi anımız uyar başka anımıza? Ebu Cehil ile Ebu Bekir arasında gidip gelmez mi kalbimiz her an? Arayışların insanıdır o. Kendini bulmak için dağlara tırmanan insanlar gibi hakikatin ardı sıra koşar hep. Gençlik yıllarında başlayan bu serüven epikürcülüğün içine atar onu ilkin. Sonra stoacılığa varıp kendine işkence etmekle saadete ulaşacağını sanır. Hatta bir ara reenkarnasyona takılır ayağa. Sonunda hiçlikle burun buruna gelir. Fakat gerçeğin bunlarda olmadığının kısa zamanda farkına varır ve son bir çıkış kapısı olarak gördüğü manastırda alır soluğu. Gerçeğin orada bulunduğu düşüncesi öyle yer etmiştir ki kendinde sabah dualarını ve ayinlerini hiç kaçırmaz. Ancak gittiği yere kalbini ve aklını da beraber götürdüğü için oradaki aldatmacayı görmekte gecikmez. Bakar ki Tanrı kitabıyla taban tabana zıt şeyler anlatılmakta orada insanlara. Din rotasından saptırılmış bir felakete doğru sürüklemekte insanları. Tanrı'nın öldürmeyeceksin emri başına zeytinyağı sürmüş takkeli hokkabazlar tarafından tam tersi bir şekilde yorumlanıp insanlar diri diri yakılmakta, savaşlara fetva çıkarılmakta. Tanrı'nın çalmayacaksın buyruğuna mukabil insanlar Tanrı adına soyulmakta. Yemin etmeyeceksin diyen bir kitaba yemin edilmektedir. Tanrı adına hareket eden bu insanların Pierre Guinet'in can çekişen annesini masallarla uyuttuğu gibi toplulukları uyuttuğunu fark etmesi uzun sürmez. İşte bu kitap insanları dalmış oldukları tarihi uykularından uyandırmak amacını gütmektedir. Son söz olarak Tolstoy gibi derinlikli bir insanı ön sözlerde anlatmanın mümkün olmadığını söylüyor ve sizi kitapla baş başa bırakıyoruz. Yalnızca içimizdeki şeytanı değil, komşumuzun şeytanını da anlamamız dileğiyle. Serkan Özburun, S. Neval Şimşek, Şubat 1997, Ankara. Nerede sevgi, orada Allah. Kunduracı Martin Aydeviç şehirde tek pencereli bir bodrumda oturuyordu. Evin penceresi sokağa bakıyordu. Bu yüzden sokaktan gelip geçenler pencereden görülebiliyorlardı. Daha doğrusu sokaktan gelip geçenlerin yalnızca ayakları görülebiliyordu. Ancak Martin kunduralarından sahiplerini tanıyordu. Çünkü uzun zamandan beri burada oturuyordu. Bundan dolayı birçok tanıdığı vardı. Bu mahallede onun elinden en az birkaç kere geçmemiş bir kundura çok nadir gösterilirdi. O kunduraların bazısına yeni pençe vurur, bazısına yama yapar, bazısını diker, bazısının da burnunu onarırdı. Elinden geçen bu kunduraları pencereden sık sık seyrederdi. İşi çoktu. Çünkü Martin iyi çalışır, kaliteli malzeme kullanır, fazla para almaz, sözünü tutardı. Söz verdiği zaman içinde yapılabilecekse işi üzerine alır, yapılamayacaksa yalan söylemezdi. Herkes Martin'i tanıdığı için elinden iş eksik olmazdı. Martin oldum olası iyi bir insandı. Fakat yaşı ilerleyip ihtiyarlamaya başlayınca daha çok ruhsal durumunu düşünür, Allah'a yaklaşmak için çalışır olmuştu. Martin daha ustasının yanında kaldığı sıralarda karısını kaybetmiş, ondan olan ilk çocukları da yaşamamıştı. Yalnız 3 yaşında bir çocuğu vardı yaşayan. Martin önceleri bu çocuğu köydeki kız kardeşine göndermeyi istedi. Fakat daha sonra buna yüreği dayanmadı. Kendi kendine, yabancı bir aile içinde büyümek kapitoşkama zor gelir, en iyisi yanımda kalsın diye düşündü. Martin daha sonra ustasının yanından ayrıldı, oğluyla beraber ayrı bir evde yaşamaya başladı. Fakat Allah çocuktan yana onun yüzünü güldürmedi. Oğlu büyüyüp de kendisine yardım etmeye başlar başlamaz hastalanıp yatağa düştü. Yaklaşık bir hafta ateşler içinde yandı, sonra öldü. Martin acılara boğulmuş bir halde oğlunu toprağa verdi. O kadar üzülmüştü ki Allah'a bile isyan etmeye başladı. öyle bir bunalıma düştü ki, çoğu zaman ölüme arzuluyor, kendi gibi bir ihtiyarı değil de gencecik oğlunu aldığı için Allah'a sitem ediyordu. Kiliseyi de bırakmıştı. Bir gün Martin'e 8 yıldır kutsal yerleri dolaşan ihtiyar bir hemşerisi misafirliğe geldi. Martin onunla konuşmaya, ona derdini dökmeye başladı. "Artık yaşamak istemiyorum pirim. Allah canımı alsa da kurtulsam. Allah'tan tek dileğim bu. Ben hayattan hiçbir beklentisi olmayan mahvolmuş bir adamım artık," dedi. İhtiyar ona dedi ki, "Böyle konuşmakla hiç iyi etmiyorsun Martin. Allah'ın işine karışılmaz. Bizim aklımız onun yaptıklarına ermez. Allah oğluna ölümü, sana da yaşamayı nasip etmiş. Demek ki en hayırlısı bu. Senin ümitsizlik batağına saplanman neden kaynaklanıyor biliyor musun? Çünkü sen kendin için, mutluluğun için yaşamak istiyorsun. Bu dünyada başka niçin yaşanır ki? Allah için yaşamak lazımdır Martin. Madem ki o sana hayat veriyor, senin de hayatını ona vermen, onun için yaşaman gerekir. Eğer böyle yaparsan dertlerden kurtulur, sıkıntı çekmezsin. Her şey senin için kolaylaşır." Martin biraz sustuktan sonra, "Allah için nasıl yaşanır?" diye sordu. İhtiyar ona şöyle dedi, "İsa peygamber Allah için nasıl yaşanacağını bize göstermiştir. Senin okuma yazman var değil mi? Bir İncil al, oku. Allah için nasıl yaşandığını ondan öğrenirsin. O insana her şeyi gösterir." Bu sözler Martin'in içine işlemişti. O gün hiç vakit kaybetmeden gidip kocaman harflerle yazılmış bir İncil aldı ve okumaya koyuldu. Martin bu kitabı alırken yortularda okurum diye düşünmüştü. Fakat okumaya başlayınca içinde öyle bir ferahlık duydu ki onu elinden bırakamıyor, her gün okuyordu. Kimi zamanlar kendini öyle kaptırıyordu ki lambada gaz bittiği halde kitabı elinden bir türlü bırakamıyordu. Kısa zamanda buna öylesine alışmıştı ki her gece onu okuyor, okudukça Allah'ın kendisinden ne istediğini, Allah için yaşamanın ne demek olduğunu daha iyi anlıyordu. Gün geçtikçe kalbindeki ferahlık daha da bir artıyordu. Önceleri günlerinin büyük kısmını Kapitoska'yı gözünde canlandırıp ahlar vahlar çekerek geçirirdi. O söz şimdi dilinden düşürmediği, her an kendi kendine mırıldandığı "Allah'a hamd olsun, şükürler olsun ya Rabbi" sözleriydi. İhtiyarla konuşup İncil okumaya başladığından beri Martin'in hayatı tamamen değişmişti. Önceleri oraya buraya takılır, çay may içer, vodkayı da hiç geri çevirmezdi. Bazen bir tanıdığıyla kafayı çeker, meyhaneden kafayı bulmuş bir vaziyette çıkmasa bile çakır keyif olur, abuk sabuk laflar söylerdi. Ya ona buna çatar ya da birinin arkasından konuşurdu. Şimdi bu huyların hepsinden vazgeçmişti. Mutlu ve sakin bir hayatı vardı. Sabahtan işinin başına oturuyor, gereği kadar çalışıyor, sonra çengelde asılı duran lambayı çıkarıp masanın üzerine koyuyor, raftan kitabını alıp okumaya başlıyordu. Okudukça her şeyi daha iyi anlıyor, anladıkça kalbi gitgide ferahlıyor, huzura eriyordu. Bir gece yine kendini okumaya kaptırmıştı. Luka İncil'ini okuyordu, 6. baba gelmişti. Şunlar yazılıydı orada: "Bir yanağına vurana öbür yanağını çevir. Cübbeni alanın entarini almasını engelleme. Senden isteyene ver. Malını alandan onu geri isteme. İnsanların sana nasıl davranmasını istiyorsan onlara öyle davran." Kitabın ilerleyen sayfalarında şunlar da yer almaktaydı: "Bana Rabbim, Rabbim diye dua ediyorsunuz da niçin söylediğim şeyleri yapmıyorsunuz? Bana gelip sözlerimi dinleyen ve yapan, toprağı derince kazıp temeli kaya üzerinde yükselterek evini yapan bir kimseye benzer. Azgın seller o eve hücum etse ev kaya üzerine yapıldığı için onu sarsmaya güç yetiremez. Fakat sözlerimi dinleyip de yapmayan, temel atmadan evini toprak üzerine yapan bir kimseye benzer. Seller O eve hücum eder, etmez, yıkar. Geriye sadece enkaz kalır. Bunları okuyunca Martin'in içi açıldı. Gözlüğünü çıkarıp kitabın üzerine koydu. Masaya dayandı ve düşüncelere daldı. Bu sözler doğrultusunda hayatını ölçüp biçmeye başladı. Sonra benim evim nasıl acaba? Temeli kaya mı? Toprak üzerinde mi? Kaya üzerindeyse ne âlâ. Bazen insanın içine bir ferahlık geliyor. Sanki Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyoruz da ondan böyle oluyor gibi hissediyor kendini insan. Fakat kendini bir bıraktın mı tekrar günahlara batıyorsun. Neyse, yine de gayret etmek lazım. Allah'ım bana yardım et diye içinden geçirdi. Daha sonra yatayım dedi ama kitaptan ayrılamıyordu. Yedinci babı okumaya başladı. Yüzbaşı, dul kadının oğlu ve Yuhanna'nın talebelerine verilen cevap hakkında kitapta yazılanları okudu. Sonra zengin farisinin İsa'yı davetini anlatan yere geldi. Daha sonra da günahkar kadının nasıl İsa'nın ayaklarına kapandığını, İsa'nın ayaklarını nasıl gözyaşlarıyla yıkadığını, peygamberin ona nasıl sahip çıktığını okudu. Nihayet 44. sureye geldi. Orada şunlar yazıyordu. Ve kadına doğru dönüp Semyon'a dedi ki, ben senin evine geldim, ayaklarım için su vermedin. Bu kadın ise ayaklarımı gözyaşıyla yıkayıp saçıyla kuruladı. Sen beni öpmedin. O ise içeri girdiğimden beri sürekli ayaklarımı öptü. Sen başıma zeytinyağı sürmedin. Bu kadın ise ayaklarıma gül yağı sürdü. Martin bunları okuduktan sonra, ayaklarım için su vermedin, beni öpmedin, başıma yağ sürmedin ifadeleri üzerinde düşündü. Daha sonra tekrar gözlüğünü çıkarıp kitabın üzerine koydu ve yine düşüncelere daldı. Galiba daha önceleri farisinin biriydim ben. Misafirimi değil de yalnızca kendimi düşünüyordum. Peki misafirim kimdi? Evet, misafirim İsa'ydı. Acaba İsa bana misafir gelse ben de mi böyle yapardım? Martin bu düşünceler içinde başını kollarına dayadı. Sonra farkına bile varmadan uykuya dalıp gitti. O anda kendisine ansızın Martin diye fısıldandığını işitti. Uyku sarhoşluğu içinde birdenbire silkinip kim o, kim o diye seslendi. Başını arkaya çevirip baktı ama etrafta kimsecikler yoktu. Tekrar uyumaya koyuldu. Yine yüksek bir sesle kendisine ''Martin, hey Martin, yarın sokağa bak geleceğim'' dendiğini duydu. Bunun üzerine Martin kendine geldi, sandalyesinden kalktı, gözlerini ovuşturmaya başladı. Hala olup bitenlerden hiçbir şey anlamamıştı. Acaba duydukları rüya mı yoksa gerçek miydi? Bunları düşündü kendi kendine, sonra lambayı söndürüp yattı. Martin o sabah tan yeri ağarmadan kalktı, duasını etti. Sobasını yaktı, çorbasının kaymağını hazırladı, semaverini yaktı, önlüğünü taktı. Sonra pencerenin önüne oturup çalışmaya başladı. Bir yandan çalışıyor, bir yandan da gece olanları düşünüyordu. Türlü türlü ihtimaller geçiyordu aklından. Kah birinin sahiden kendisine seslendiğini, kah uykuda kendisine öyle geldiğini düşünüyordu. Kendisine seslenen acaba kimdi? Martin pencerenin önüne oturmuş, işinden çok pencereye bakıyordu. Tanımadığı kunduralar sokaktan geçtikçe eğilip geçen kimsenin yüzünü görmek için kafasını dışarıya çıkarıyordu. Önce yeni bir yün çizme giymiş kapıcı, sonra sucu geçti sokaktan. Daha sonra eline bir kürek almış, eski ve yamalı yün çizmeler giymiş, Nikola zamanından kalma ihtiyar bir asker penceresinin önüne yaklaştı. Martin bu ihtiyarı çizmelerinden hemen tanımıştı. Adı Stepanich idi. Martin'in komşusu olan tüccar acıdığı için bu adamı yanına almıştı. İşi kapıcıya yardım etmekti. Stepanich, Martin'in penceresi önündeki karları küremeye başladı. Martin bir müddet ona baktıktan sonra gene işine koyuldu. Galiba ben bunadım diye düşündü. Bir an kendi kendine Stepanich karları kürüyor, bense İsa babamız mı geldi acaba diye kuruntu yapıyorum. adam akıllı bunak bir moruk oldum diye geçirdi içinden. Fakat 10 iğne attıktan sonra yine pencerenin önüne gidip dışarı bakmaktan kendini alamadı. Stepaniç küreğini duvara dayamış dinleniyordu. İhtiyar güçsüz bir adamdı o. Karları küremeye bile gücü yetmiyordu. Martin şuna bir çay içireyim diye düşündü. Zaten semaver de sönmeye yüz tuttu dedi kendi kendine. Çuvaldızı bir yere soktu. Ayağa kalkıp semaveri masaya koydu. Çayı hazırlayıp eliyle pencereye vurdu. Stepaniç başını çevirip baktı. Sonra pencereye doğru yaklaştı. Martin de onu içeri çağırdı. Sonra gidip kapıyı açtı. Gel biraz ısınırsın dedi. Üşümüşsündür. Stepaniç, Allah razı olsun kemiklerim sızlamaya başlamıştı dedi. Sonra içeri girdi. Üzerindeki karları silkeledi. Döşemeyi kirletmemek için çizmelerini temizledi. Bu işi yaparken güçsüzlükten ayakta zor duruyor, sağa sola sallanıyordu. Martin, canım bırak şu temizliği ben silerim. Zaten işim bu. Gel otur da çayını iç dedi. Martin iki bardak çay doldurup birini misafirine uzattı, kendi çayını da aldı, üfleyerek yudumlamaya başladı. Stepanik çayını içti. Bardağı ters çevirip artan şekeri bardağın üzerine koydu. Sonra teşekkür etti. Fakat çay içmek istediği belliydi. Martin, bir bardak daha iç dedi. Sonra hem misafirine hem kendine çay koydu. Martin bir yandan çayını içiyor, bir yandan da sürekli sokağa bakıyordu. Stepaniç, birini mi bekliyorsun diye sordu. Birini mi bekliyorum? Vallahi kimi beklediğimi söylemek biraz garip olacak. Birini bekliyorum veya beklemiyorum desem bu tam olarak doğru olmayacak. Fakat bir söz kafama takıldı. Hayal miydi, gerçek miydi bir türlü kestiremiyorum. Bak kardeşim, dün İncil'de İsa babamızın dünyada çektiği sıkıntıları okuyordum. Bilmem duydun mu hiç? Stepaniç, duydum dedi. Ama biz cahil insanlarız. Okuma yazmamız yok. İşte dediğim gibi dün İsa'nın dünyada nasıl dolaştığını, nasıl faresinin yanına geldiğini, onun İsa babamızı nasıl kötü karşıladığını okuyordum. Bunları okurken aklımdan şunlar geçmekteydi. Farisi İsa babamızı nasıl oldu da iyi karşılamadı? Oysa bu benim başımdan geçmiş olsaydı herhalde onu nasıl karşılayacağımı bilemezdim. O ise hiçbir şey yapmamış. İşte bunları düşünürken uyuyup kalmışım. Uykuya daldıktan sonra birinin bana seslendiğini duyup uyandım. Bir ses kulağıma fısıltı halinde "Bekle, yarın geleceğim." dedi. Aynı sözleri iki kere işittim. İster inan ister inanma ama bu sözler beni fazlaca etkiledi. Şimdi bir yandan kendimi sorguluyor, diğer yandansa İsa babamızı bekliyorum. Stepaniç başını salladı, hiçbir şey söylemedi. Çayını sonuna kadar içti, sonra bardağını ters çevirdi. Fakat Martin bardağı alıp çayı tazeledi. İç iç, afiyet olsun dedi. Sonra şöyle devam etti sözlerini. Sürekli olarak İsa babamızın bu dünyada nasıl dolaştığını, hiç kimseyi aşağı görüp dışlamadığını, çoğunlukla yalın ve gösterişsiz bir hayat süren halkla ilgilendiğini düşünüyordum. Evet, o hep onlarla birlikteydi. Talebelerini genellikle bizim gibi işçilerden, manevi bağlarla birbirine bağlı kardeşlerden seçerdi. Yükselen alçalır, alçalan yükselir derdi hep. Sizler bana Rab demektesiniz. Ben ise sizin ayaklarınızı yıkamaktayım. Efendi olmak isteyen herkesin hizmetçisi olmalıdır. Çünkü Allah fakir, uysal ve merhametli kimseleri kutsamıştır. Stepaniç bu sözleri dinlemeye öyle kaptırmıştı ki kendini, çayını içmeyi bile unutmuştu. İhtiyar hemencecik ağlayan, duygusal bir insandı. Anlatılanları dinlerken gözyaşları yanaklarından akıyordu. Martin, bir çay daha içsene dedi. Fakat Stepaniç istavroz çıkardı, bardağı önünden uzaklaştırdı ve ayağa kalktı. Teşekkür ederim Martin, bana ikram ettin, ruhumu da karnımı da doyurdun dedi. Ne önemi var canım, yine beklerim, ben misafiri severim. Stepaniç dışarı çıktı. Martin ise semaverdeki son çayı bardağına doldurup içti, sonra masayı topladı, tekrar pencerenin önüne geçip topuk çakmaya koyuldu. Bir yandan topuğu çakıyor, bir yandan da pencereye bakıyordu. İsa peygamberi bekliyor, hep onu ve onun yaptıklarını düşünüyordu. Hep İsa'nın sözleri dolaşıyordu kafasında. O anda iki asker geçti pencerenin önünden. Birisinin ayağında beylik, ötekinin de özel bir ayakkabı vardı. Sonra lastik ayakkabı giymiş ev sahibi sokaktan geçti. Daha sonra elinde sepetle ekmekçi geçti. Pencerenin önünden geçenler hayli çoktu. Bir ara pencerenin yanına yün çoraplı, ayağında köylü işi bir ayakkabı bulunan köylü bir kadın geldi. Pencerenin biraz ötesinde duvarın yanında durdu. Buralara yabancı olduğu her halinden belliydi. Kılık kıyafeti iyi değildi. Kucağında bir çocuk vardı. Duvarın yanında arkasını rüzgara dönmüş çocuğunu sarmaya çalışıyordu. Fakat yanında saracak bir şeyi yoktu. Elbisesi de yazlıktı. Üstelik yırtık pırtıktı. Martin camın arkasından çocuğun ağladığını duyuyordu. Kadın onu avutmaya çalışıyor ama bir türlü avutamıyordu. Martin yerinden kalktı, kapıdan merdivene çıkıp "Hey akıllı!" diye bağırdı. "Bu çocukla ne diye soğukta duruyorsun? Çocuğu sıcakta daha iyi sarıp sarmalamalısın. Buyur içeri gir, buradan gel." Kadın şaşırıp kalmıştı. Görünen o ki önlüklü ihtiyar bir adam kendisini içeriye çağırıyordu. Kadıncağız merdivenlere doğru yürüdü, merdivenlerden inip odaya girdiler. Martin kadına yatağı göstererek, "Otur buraya akıllı, sobanın yanına otur, hem biraz ısınır hem de çocuğunu emzirirsin," dedi. Kadın, "Sütüm kesildi," dedi, "sabahtan beri hiçbir şey yemedim de." Fakat yine de çocuğunu göğsüne doğru yaklaştırdı. Martin anladım dercesine başını salladı, sonra masanın yanına gitti. Ekmek ve tas aldı. Ocaktaki tencerenin kapağını açıp tasa çorba koydu. İçi bulgur dolu çömleği de çıkardı fakat henüz pişmemişti. Bunun için masaya sadece çorba koydu. Ekmeği çıkardı, çengelden örtüyü aldı, masanın üstüne serdi. "Otur da ye akıllı, çocuğa ben bakarım. Benim de çocuğum vardı, bu yüzden çocuklara bakmasını bilirim," dedi. Kadın istavroz çıkardı, sonra masaya oturup yemeye başladı. Martin ise çocukla yatağa oturdu. Çocuğun susması için dudaklarını şapırdattı. Fakat ağızda diş olmayınca iyi şapırdamıyordu ki. Çocuk hala durmadan bağırıyordu. Martin parmağıyla çocuğu korkutmayı düşündü. Parmağını çocuğun ağzına yaklaştırıyor, hemen geri çekiyordu. Ağzına sokmuyordu. Çünkü ipe sakız sürmekten parmağı simsiyah bir hale gelmişti. Çocuk onun parmağına baka kaldı ve sustu. Sonra da gülmeye başladı. Martin buna çok sevindi. Kadın hem yemek yiyor hem de kim olduğunu, nereye gittiğini anlatıyordu. "Ben asker karısıyım. 8 ay önce kocamı alıp bir yere götürdüler. Nereye gittiğinden bir daha haber alamadım. Bir yerde aşçılık yapıyordum. O sırada bir çocuğum oldu. Ondan sonra beni yanlarında tutmak istemediler. 3 aydır iş arıyorum ama bulamıyorum. Elimde avucumda ne varsa satıp yedim. Bir ara çocuk bakıcısı olmak istedim fakat zayıf olduğum için almadılar. Ninemin yanında kaldığı bir tüccar karısı beni işe aldıracağına söz vermişti. Ben hemen alırlar sandım fakat onlar gelecek hafta gelmemi söylediler. Oturdukları yerde bir hayli uzak, hiç takatim kalmadı. Çocuk da yoruldu. Allah'a şükürler olsun ki ev sahibi acıyor da evden kovmuyor. Yoksa nereye giderdim bilmem." Martin içini çekti ve dedi ki, "Kışlık elbisen yok mu?" "Nerede kuzum kışlık elbise? Bir atkım vardı, onu da dün 20 kapik için rehin verdim." Kadın yatağa yaklaştı, çocuğu kucağına aldı. O sırada Martin ayağa kalktı, duvara doğru yürüdü, bir şeyler aradı, oralardan eski bir kaput bulup çıkardı. "İşte buyur al, eski bir kaput ama çocuğu sarıp sarmalamaya yarar," dedi. Kadın önce kaputa, sonra ihtiyar Martin'e baktı. Kaputu aldı, ağlamaya başladı. Martin başını çevirdi, sonra yatağın altında bir şeyler aramaya başladı. Küçük bir çekmece bulup çıkardı. İçinde bir şeyler aradı, daha sonra kadının karşısına oturdu. Kadın ona, "Allah senden razı olsun babacığım. Beni bu pencerenin altına galiba Allah gönderdi. Yoksa çocuk soğuktan donardı. Sokağa çıktığım zaman hava sıcaktı. Bak şimdi nasıl soğudu. Babacığım, seni bu pencereden baktıran, bana acıtan Allah'tır," dedi. Martin gülümsedi. Tabii ki seni buraya Allah gönderdi. Ben pencereden boşu boşuna mı bakıyordum akıllı, dedi. Daha sonra gördüğü rüyayı, duyduğu sesi, İsa'nın kendisine gelmeyi vaat ettiğini kadına anlattı. Kadın, her şey olabilir, dedi. Sonra ayağa kalktı, kaputu üzerine aldı, çocuğu kaputla iyice sardı. Ve Martin'in önünde eğilmeye, ona teşekkür etmeye başladı. Martin, kadına 20 kapik uzatarak, Allah aşkına şunu da al, bununla atkını rehinden kurtarırsın, dedi. Bunun üzerine kadın istavroz çıkardı, Martin de istavroz çıkarıp kadını kapıya kadar götürdü. Kadın dışarı çıkıp oradan uzaklaştı. Martin, kadın gittikten sonra çorbasını içti, masayı toplayıp çalışmaya koyuldu. Çalışırken pencereye bakmayı da ihmal etmiyordu. Pencerenin önünde bir karaltı belirince hemen kimin geçtiğine bakıyordu. Sokaktan tanıdık ve tanımadık pek çok insan geçiyordu. Fakat içlerinde dikkat çeken bir kimse yoktu. Bir ara pencerenin önünde ihtiyar bir satıcı kadının durduğunu gördü. Kadının elinde içinde elma bulunan bir sepet vardı. Elmalar azdı. Belli ki çoğunu satmıştı. Omuzunda da içi küçüklü büyüklüğü tahtalarla dolu bir çuval vardı. Herhalde inşaattan toplamış, evine götürüyordu. Çuvalın ağırlığından kadının bir omzu düşmüştü. Kadın öbür omzunu almak için çuvalı yere koydu. Elma sepetini de kaldırıma koydu ve tahta parçalarını da çuvala yerleştirmeye başladı. O sırada sokakta yırtık kasketli bir çocuk peydah oldu. Sepetten bir elma kaptı. Tam kaçmak üzereyken ihtiyar kadın işin farkına vardı. Çocuğu ceketinin kolundan yakaladı. Çocuk kurtulmak için çırpınmaya başladı fakat onu iki eliyle yakalamıştı. Çocuğun kasketi düşünce de saçlarından tuttu. Çocuk bağırıp çağırıyor, kadın da küfrediyordu. Martin çuvaldızı bir yere sokmaya bile vakit bulamadı. Döşemenin üstünü atıp kapıya fırladı. Öyle acele etti ki merdivende tökezleyip gözlüğünü düşürdü. Nihayet sokağa çıkmıştı. O sırada yaşlı kadın çocuğa küfrediyor, onu hırpalıyor, polise götüreceğini söylüyordu. Çocuksa direniyor, ben bir şey almadım, niye dövüyorsun, bırak beni, diye bağırıyordu. Martin onları ayırmaya çalıştı. Çocuğun elinden tutup kadına dedi ki, ineciğim, Allah aşkına bırak şu çocuğu. Onun ağzının payını öyle bir vereyim ki bir daha unutamasın. Polise vereyim de gününü görsün. Martin ihtiyar kadına yalvarıyordu. Bırak Necim, bırak Allah aşkına, bir daha yapmaz. Nihayet ihtiyar kadın onu bıraktı. Çocuk bırakılınca kaçmak istedi ama Martin onu tuttu. Nineden özür dile. Bir daha da böyle bir şey yapma. Elmayı aldığını ben gördüm. Çocuk bunun üzerine ağlamaya, özür dilemeye başladı. Ha işte böyle, şimdi al elmayı, ben veriyorum sana. Martin sepetten bir elma alıp çocuğa verdi. İhtiyar kadına da parasını ben veririm, dedi. Kadın, böyle yaparsan bu serseriler şımarır. Bunun gibilere öyle bir ders vermeli ki acısını bir hafta unutamasın. Martin, ah nineciğim ah, biz böyle düşünüyoruz ama Allah'ın emri böyle değil. Çocuğu bir tek elma için dövmek lazımsa bizim işlediğimiz günahlar için ne yapmalı acaba? Kadın sustu. Hiçbir şey söylemedi. Martin ihtiyar kadına bir toprak sahibinin köylünün borcunu nasıl affettiğini ama köylünün borçluyu nasıl sıkıştırdığını anlattı. İhtiyar kadın da çocuk da durmuş anlatılanları dinliyordu. Martin, Allah bizden daima affetmemizi istiyor. Yoksa o da bizi affetmez. Herkesi affetmek lazım. Hele hele ne yaptığını bilmeyenleri. Kadın başını salladı ve ah çekti. Öyle ama, dedi, pek de şımardılar. İşte bizim gibi ihtiyarlara düşen onlara böyle güzel şeyleri öğretmektir. Kadın, ben de aynı kanaatteyim. Benim de 7 çocuğum vardı. Fakat bir tek kızım kaldı, dedi. Sonra kızının yanında nasıl kaldığını, nerede oturduğunu, ne kadar torunu olduğunu anlatmaya başladı. İşte gördüğün gibi gücüm kuvvetim kalmadı ama hala didinip duruyorum. Torunlarıma acıyorum. Fakat ne kadar iyi torunlarım var bir bilsen. Eve dönünce çok iyi karşılarlar beni. Aksiyotkam hiç yanımdan ayrılmaz. Bana hep Nineciğim, sevgili nineciğim, canım nineciğim der. Kadın iyice yumuşamıştı. Çocuğa dönerek, belli, çocukça bir iş, haydi zararı yok dedi. Kadın çuvalı omuzlamak istediği zaman çocuk yanına gelip ona dedi ki, ben götüreyim nineciğim, yolum o tarafa. İhtiyar kadın başını salladı, çuvalı çocuğa yükledi, sonra beraberce yola koyuldular. İhtiyar kadın Martin'den elma parasını istemeyi unutmuştu. Martin yerinde durmuş arkalarından bakıyordu. Onlar hem yürüyor hem de durmadan konuşuyorlardı. Martin bir müddet onları seyretti, sonra evine döndü. Merdivende gözlüğünü buldu. Gözlük kırılmamıştı. Çuvaldızını yerden aldı ve çalışmaya başladı. Biraz çalıştı fakat ortalık karardığı için dikişleri göremiyordu. Pencereden baktı, fenerci fenerleri yakıyordu. Artık ışık lazım diye düşündü. Lambayı yaktı, yine işine koyuldu. Bir çizmeyi tamamen bitirdi. Evirip çevirerek dört bir yanına baktı, hoşuna gitmişti. Sonra aletlerini yerine koydu, deri parçalarını, sicim kırıntılarını, öteyi bereyi toplayıp lambayı aldı. Masaya koydu, raftan İncil'i indirdi, kitabı bir gün önce bir deri parçası koyup işaretlediği yerden açmak istedi. Fakat kitap başka yerinden açıldı. Martin o anda bir gün önceki rüyasını hatırladı. O sırada sanki arkasında biri hareket ediyordu. Hemen başını geriye çevirdi, gözlerine inanamadı. Karanlık köşede insana benzeyen şekiller vardı. Bunlar birer insandı ama kimdi bunlar? Neyin nesiydiler? Bunu kestiremiyordu. Şöyle fısıldayan bir ses duydu. Hey Martin, beni tanıdın mı? Martin, sen kimsin diye sordu. Benim ben. Sonra karanlık köşeden Stepanich belirdi. Gülümsedi ve bir bulut gibi kayboldu. Aynı ses. Bu da benim dedi. Sonra karanlık köşeden çocuklu kadın belirdi. İkisi birden gülümsediler. Onlar da kayboldular. Yine aynı ses. Hey Martin, bu da benim dedi. Daha sonra ihtiyar kadınla elma çalan çocuk göründü. İkisi de gülümsediler ve kaybolup gittiler. Martin'in içi neşeyle dolmuştu. İstavroz çıkardı, gözlüğünü taktı, İncil'i açıldığı yerden okumaya başladı. Sayfanın başında şu satırlar yer almaktaydı. Acıkmıştım, beni doyurdun. Susamıştım, bana su verdin. Yolda kalmıştım, beni kabul ettin. Sayfanın altında da şunlar yazılıydı. Benim küçük kardeşlerime ne yaptınsa bana yapmış oldun. İşte böylece Martin anladı ki gördüğü rüya yalan değildi. O gün İsa gerçekten ona gelmiş, kendisi sahiden onu misafir etmişti. Üç kütük ve üç elma. Göze göz, dişe diş denildiğini işittiniz. Ben diyorum ki, kötülüğe karşı koymayın. Matta 5:38-39. İntikam bana aittir ve onu ben alacağım. Romalı 17:19. 1. Vaktiyle yoksul bir köylünün bir erkek çocuğu olmuş. Köylü sevinçten adeta uçuyormuş. Vaftiz babalığı etmesi için hemen komşusuna koşmuş, komşusu kabul etmemiş. Yoksul bir köylünün mü vaftiz babası olacağım demiş. Yoksul köylü başka birine gitmiş ama o da kabul etmemiş. Bütün köyü dolaşmış ama kimse vaftiz babası olmak istemiyormuş. Bunun üzerine başka bir köye gitmek için yollara düşmüş. O sırada karşısına bir yolcu çıkmış. Yolcu, merhaba köylü dayı. Allah kısmet ederse nereye gidiyorsun böyle demiş. Köylü, Allah bana gençliğimde bakayım, ihtiyarlığımda avunayım, ölünce de hayırla anılayım diye bir çocuk verdi. Fakat yoksulluğun gözü kör olsun, köyde hiç kimse vaftiz babası olmak istemiyor. Ben de vaftiz babası aramaya çıktım. Ben olurum istersen. Köylü çocuğuna vaftiz babası bulduğu için çok sevinmiş, yolcuya teşekkür etmiş. Peki ben şimdi kime vaftiz anası ol diyeyim? Bu iş için tüccarın kızını çağır, şehre git, oraya varınca meydanda altında dükkanlar bulunan taştan yapılmış büyük bir ev göreceksin. Kapıyı çal, tüccara vaftiz anası olması için kızını göndermesini rica et. köylü duraklamış ve demiş ki, efendim, zengin bir tüccarın yanına ben nasıl giderim? O beni küçük görür, kızımı bırakmaz. Canım, bunu dert etme. Sen sana denileni yap, git ve rica et. Yarın sabah erkenden hazırlan, vaftiz için geleceğim. Yoksul köylü evine dönmüş, sonra da şehre tüccarın yanına gitmiş. Atını avluda bırakıp kapıyı çalmış, kapıya tüccar çıkmış. Ne istiyorsun demiş. Lütfen dinleyin efendim. Allah bana gençliğimde bakayım, ihtiyarlığımda avunayım, öldükten sonra da hayırla anılayım diye bir çocuk verdi. Şimdi ise bir vaftiz anasına ihtiyaç var. Ne olur vaftiz anası olması için kızınızı bize gönderin. Ne zaman vaftiz ettireceksin? Yarın sabah. Peki, güle güle git. Kızım sabah duasına gelir. Ertesi sabah vaftiz anası da vaftiz babası da gelip çocuğu vaftiz etmişler. Vaftiz bitince vaftiz babası çıkıp gitmiş. Fakat köylü ve karısı onun kim olduğunu bilmiyorlarmış. O günden sonra da kendisini bir daha hiç görmemişler. 2. Çocuk zamanla büyümüş. İlk okula gitme yaşına gelmiş. Gürbüz, çalışkan, akıllı uslu bir çocuk olmuş. Anne babası mutlu bir yaşam sürüyormuş. Anne babası okuma yazma öğrensin diye onu okula vermişler. Başkalarının 5 yılda öğrendiğini o 1 yılda öğrenmiş. Daha fazla öğreneceği bir şey kalmamış. Gel zaman git zaman Paskalya yortusu gelmiş. Çocuk vaftiz anasının yanına gidip bayramlaşmış. Sonra eve dönmüş. Anneciğim, babacığım, vaftiz babam nerede oturuyor? Gidip onunla da bayramlaşacağım. Babası, vaftiz babanın nerede oturduğunu ben de bilmiyorum yavrum. Buna biz de üzülüyoruz. Seni vaftiz ettikten sonra bir daha göremedik. Bir haber alamadık. Nerede yaşadığını, sağ olup olmadığını da bilmiyoruz. Bunun üzerine çocuk ana babası önünde boynunu büküp, müsaade edin de vaftiz babamı arayayım. Onu bulup kendisiyle bayramlaşmak istiyorum demiş. Onlar da ona izin vermişler. Çocuk da vaftiz babasını aramaya koyulmuş. 3. Çocuk evden ayrılıp uzun bir yolculuğa çıkmış. Vakit öğle olunca bir yolcuya rastlamış. Yolcu durup, merhaba ufaklık, Allah kısmet ederse nereye böyle demiş. O da başlamış anlatmaya. Vaftiz anama gidip bayramlaşıp eve döndüm. Anne babama vaftiz babamın nerede oturduğunu sordum. Çünkü onunla da bayramlaşmak istiyordum. Fakat onlar onun nerede oturduğunu biz de bilmiyoruz oğlum. Seni vaftiz edip gitti. Onun hakkında hiçbir bilgimiz yok. Sağ olup olmadığını bile bilmiyoruz dediler. Ben ise onunla görüşmek istiyorum. İşte bu yüzden onu aramaya çıktım. Yolcu, senin vaftiz baban benim demiş. Çocuk vaftiz babasını bulduğuna çok sevinmiş. Büyük bir coşkuyla onunla bayramlaşmış. Nereye gidiyorsun böyle vaftiz babacığım? Yolun bizim tarafa ise eve buyur. Kendi evine gidiyorsan ben de seninle geleyim. Şimdi vaktim yok. Size gidemem. Köylerde işim var. Yarın eve döneceğim. İstersen sen benim yanıma gelebilirsin. Seni nasıl bulurum babacığım? Hep güneşin doğduğu tarafa yürü. Dosdoğru git. Böylece bir ormana varacak, ormanın ortasında bir düzlük göreceksin. Orada bir yere otur, bekle ne olacağını. Ormandan çıkınca bir bahçe, bahçe içinde altın kubbeli bir saray göreceksin. Orası benim evimdir. Kapıya doğru yaklaş, ben seni karşılarım. Vaftiz baba böyle söyledikten sonra birdenbire gözlerden kaybolmuş. 4. Çocuk vaftiz babasının dediği gibi yola çıkmış. Az gitmiş, uz gitmiş, ormana varmış. Düzlüğe ulaşınca düzlüğün ortasında bir çam ağacı görmüş. Çamın dalının birinde bir ip bağlıymış. İpe de yaklaşık 40 okka ağırlığında bir meşe kütüğü asılıymış. Kütüğün altında da bir bal teknesi duruyormuş. Çocuk gürültü gelen tarafa bakınca ayıların geldiğini görmüş. En önde kocaman bir ayı, arkasından bir yaşlarında bir ayı, daha arkada da 3 tane yavru ayı bal kokusunu almışlar. Tekneye doğru ilerliyorlarmış.